Biz mesihsel ilişkiler diye bir seri yapıyoruz. Ve bugün o zaman o konuya devam ettireceğiz. Yani mesihsel ilişkiler, ilişkilerimizde Mesih'e nasıl benzeyebiliriz? Mesih bizden ne istiyor, ne bekliyor? Onun halkı olarak, onun çocukları olarak. Ben bir baba olarak çocuklarımdan istediğim bazı şeyler var. Ve Tanrı bir baba olarak bizden istediği bazı şeyler var. Ve kilise aslında bir bina değil. Kilise bir halktır, bir topluluktur. Ve o zaman kilise ilişkilerimizden ibaret ise, ilişkilerimiz, ilişkisel bağlarımız ne kadar güçlüyse, kilise o kadar güçlüdür. Değil mi? O zaman bu bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz, nasıl pekiştirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz bu ilişkilerimizi? Ve aramızda geçen çok sık sık geçen bir kelime var, o da sevgi. Ve bugün biraz ondan bahsetmek istiyorum Rab'bin sözünden. Yani nasıl bir sevgi bu? Tanrı'nın sevgisi nasıl bir şey? Bizim o zaman onun ışığında birbirimize göstereceğimiz sevgi nasıl bir şey olması lazım? Ve beklediğimiz gibi olmuyor aslında. Ve bir hikaye ile başlamak istiyorum. Ve bu Hoşea peygamberin hikayesi. Hoşea peygamber evliydi. Çok güzel bir eşi vardı. Ve o eşle beraber 3 çocuğu da vardı. 2 oğlu, 1 tane de kızı vardı. Tamam mı? Ama bir sabah Hoşea uyandığında eşi evde yoktu. Alıp başını gitmiş. Hoşea arıyor kasabada ve eşini, sevdiği, güvendiği kadını başka bir adamın evinde buluyor. Ve bu kadın bu adamı yıllardır aldatıyormuş. Ve sadece bir tane erkek ile değil, farklı farklı erkekler de bu kasabada. Ve herkes bunu biliyormuş. O zaman Hoşea şimdi kendini nasıl hissedecek? Yani sen olsaydın nasıl hissederdin kendini? Nasıl hissedecek? Kırgın, üzgün, aşağılanmış. Yani herkes biliyor, herkes dedikodusunu yapıyor. Aşağılanmış, utanç, rezil oldum, ihanete uğradım, güvendiğim, sevdiğim biri tarafından bıçaklandım. Acaba sen öyle hissettin mi hiç? Güvendiğin, sevdiğin biri tarafından ihanete uğratıldın mı? Hüsran yaşadın mı? O zaman Hoşea böyle hissediyor, dua ediyor. Ne yapayım ya Rab? Senin bir peygamberiyim. Tamam, sana aitim. Nasıl davranmam gerekiyor? Ve Rab ona hiç beklemediği bir şey diyecek. Bir ayet. Şok yaratan bir ayet. Onu okuyacağız. Hoşea 3:1. Rab bana şöyle dedi. İsraililerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın Rab onları nasıl seviyorsa sen de git o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile. Uf. Rab adama ne diyor? Yine git, yine sev, yine affet, evine al, hayatını devam ettir. Bunları unut. Ve Rab diyor ki, sen bunu neden yapmalısın? Çünkü benim halkıma karşı aynı şeyler yaşamadım mı? Yani bizim hikayemiz, insanoğlunun hikayesi ne? Biz Tanrı tarafından itina ile, sevgi ile yaratıldık. Onunla beraber çok güzel bir ilişki içindeydik bahçedeyken. Ama sonra biz isyan ettik, Tanrı'yı aldattık. Başka ilahların, başka arzuların, başka putların altlarından gittik. Gitmedik mi? İsyan etmedik mi? O zaman Tanrı ne diyecek? Onlar kafalarına göre takılacaklar. Gitsinler. Ben yeni insanlar, başka bir yaratık yaratacağım. Meleklerle ilgileneceğim demiyor. Diyor ki onların peşlerinden gireceğim. Kendimi alçaltacağım. Oğlumu göndereceğim. İsa Mesih beden alıp aramızda yaşadı. Neden? peşimizden gitmek için, yeniden bizi kazandırmak, sevdirmek için, affetmek için, günahlarımızı, utancımızı örtmek için. O zaman Hoşea'nın burada yapması gereken şey aslında peygamberliksel bir olay. Çünkü bize Tanrı'nın yüreğini, Tanrı'nın sevgisinin nasıl bir şey olduğunu ifade etmek istiyor. Çünkü Mesih'te, çarmıhta Tanrı aynı şey yapmış oldu. Biz zina ettik ruhsal anlamda. Ve Tanrı yine bizi sevdi, bize geldi, bizim ayağımıza geldi. Ha, bekleyeceğim onlar bana dönsünler demedi. Bize geldi. Birinci Yuhanna 3:16 şöyle diyor. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Etrafınıza bakın. Burada ne görüyorsunuz? Kimler görüyorsunuz? Ayete göre kardeşler, peki canını bunlar için verir misin? Mesih'in bizden istediği budur. Sevgi o derecede olması lazım. Neden? Çünkü sevginin ne olduğunu çok net bir şekilde gördük. Fedakarlık. Bazılar düşün. Onun için verirdim ama onun için... Bence kendimizi Hoşea'nın yerine koymuş olsaydık, bizi böyle bir sevgi, böyle bir davranışla davranmaktan alıkoyan üç engel olabilirdi. Ve bugün bu üç engelden bahsetmek istiyorum. Bu sevgi hepimizde mevcut ama her zaman böyle yaşamıyoruz. Neden? Bence üç engel var bizim hayatlarımızda. Bizi böyle bir şekilde davranmaktan alıkoyan. Ve bugün bunlardan bahsedeceğiz. Bence ilişkisel konusunda gelişmiyorsak, ilerlemiyorsak bu sebeplerden dolayı. Ve bence eğer sen diyorsun ki ben kendimi bu kiliseye ait hissetmiyorum. Ben eşsiz dostsuzum. Ben kendimi sevilmiş hissetmiyorum. Kabul edilmiş hissetmiyorum dersen, aslında bugün topu sana atıyorum. Diyorum ki aslında senin yapacakların var. Sevilmek için yani yüreğini açman lazım ve bu engelleri aşmak lazım. O zaman bugün bu üç şeye değineceğim ve birincisi korku. Ama normal bir korkudan bahsetmiyorum, ilişkisel korku. İhanet korkusu, red korkusu. Yani Hoşea ne düşünüyor olabilir? Onun peşinden gidebilirim bu kadının. Tamam mı? Bu öbür erkeğin evinde kalıyor. Rab diyor ki git yeniden sev. Şimdi Hoşea diyor ki ben oraya gidebilirim. Ama diyelim ki ona yüreğimi açarsam. Seni seviyorum. Affetmek istiyorum. Lütfen eve gel. Bir korkusu olacak. Ya beni tekrar reddederse? Hayır, istemiyorum. Sana gelmek istiyorum. Değil mi? O zaman bir korku var. Red korkusu. Aynı zamanda belki benimle gelecek ama bir yıl sonra tekrardan ihanete uğratacak. Çünkü hüylü hüyünden vazgeçmez. O zaman ihanet korkusu da var. Değil mi? Sevebilirim, affedebilirim ama tekrar aynı şey yaparsa o zaman ve bu korku bütün ilişkilerimizi engelleyen bir şey. Korku herkeste mevcut. Yani bahçeden kovulduktan sonra Adem ile Havva zaten günaha uğradılar, utanca uğradılar ve korkuya uğradılar. Korku dünyaya girmiş oldu. Korku herkeste mevcut. Ama ilişkisel korku bazen düşünmüyoruz. Ama her zaman, her ilişkide böyle karar anlar var. Tamam mı? Konuşuyorum kardeşimle. O diyor ki işte senin moralin mi bozuk, çok iyi görünmüyorsun bu hafta. Benim o zaman bir kararım var. Yüreğimi açacak mıyım? Açmayacağım. Değil mi? Ve bir korku var. Ya doğrusunu söylersem beni küçümseyebilir, beni yargılayabilir, bana gülebilir, alay da edebilir, benim dedikodumu da yapabilir. Değil mi? Birçok korkulacak çok şey var yüreğini başka birine açtığın zaman. Ya ben şimdi sokaktaki adama bütün her şeyini anlatacağım demiyorum. Ben burada kardeşlerden bahsediyorum. O zaman bir karar alacağım o anda. Bu adımı atacak mıyım, atmayacağım. Çünkü yüreğimi açtığım zaman burada bütün sırlarım var. Bütün hırslarım var, bütün hayallerim var. Yani sana açtığım zaman kendi canımın bir parçasını sana vermiş, emanet etmiş oluyorum, değil mi? Bana ihanete uğratırsan çok acıyacak, çok fena acıyacak. Yaşadığınız gibi belki de. O zaman bir karar alacağım o anda. Yüreğimi açacak mıyım, açmayacağım mı? Ve bazılarımız bugün böyle bir karar alması lazım. Belki çok fena bir zamandan geçiriyorsun. Belki hissediyorsun ki hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Ama yüreğini açtın mı? Dertleştin mi kardeşlere? Ya ben korkuyorum, tamam mı? Yani herkes yüreğimdekini görmesin. Burada çok utanç var, utanacak çok şey var, çok karanlık var. O zaman bunu sana açmam cesaret gerektirir. Ve kardeşimiz tapınma süresince cesaret için dua etti. Ve gerçekten bugün Tanrı bize böyle bir cesaret vermek istiyor. Korkumuzu ezip geçmek istiyor. Çünkü yoksa birbirimize nasıl güveneceğiz? Birbirimize güvenemezsek nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl sağlam bir topluluk olacağız? İyi günde de kötü günde de. 1. Yuhanna 4:18. Sevgide korku yoktur. Hep beraber söyleyelim. Sevgide korku yoktur. Tamam mı? Eğer sen beni seviyorsan benim senden korkacağım bir şey kalmadı. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler, atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Biz de seviyoruz çünkü önce O bizi sevdi. Buradakiler seni yargılayacak değiller. Küçümsemek istemiyorlar, alay etmek istemiyorlar. Buradakilere güveniyorum ben. Neden? Çünkü Mesih'in sevgisi onlarda mevcut. Belki diyorsun ki ben başka bir yerde ihanete uğratıldım, yüreğimi açtım ve sonra neler çektim diyebilirsin. Ama burası farklı bir yer. Burası Tanrı'nın evi, Tanrı'nın halkı. O zaman birincisi o. Korku, ilişkisel korku. İkinci engel ne olabilir acaba? Hoşea'nın hissettiği, yaşadığı. Bence kibir. Sen dedin, değil mi? Gurur. Yani diyor ki, şimdi herkes bu olayı biliyor. Kasabadaki, köydeki herkes bu olayı biliyor. Ben kalkıp onun ayağına mı gideceğim? Yani bana adam yerine koymayacaklar. Değil mi? Yani o kız beni herkesin önünde aşağıladı. Utanca uğrattı. O bana gelsin. Zaten haksızlık eden oydu. O bana gelsin. Af dilesin. O zaman belki affedebilirim. Ama Tanrı çok net bir şekilde diyor ki git. Sen git. Sen o kadını sev diyor. Geçen hafta neyi konuştuk? Geçen hafta. Yumuşak huyluluk. Uysallık. Bir fırsat çıktı mı? Bir fırsat için dua ettik değil mi? Bu hafta yumuşak huyluluk göstermek için bir fırsat çıktı. Benim çıktı. Ben başardığımı diyemiyorum. Bunlar zor konular değil mi? Ama hem de olsun ki kendi gücümüzle yapmayacağız. Tanrı'nın gücüyle bunları yapacağız, yerine getireceğiz. İsa Mesih öğrencilerine şöyle öğretti. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ve sana gelirse ve af dilerse o zaman affet demedi. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse sen git. Sen git. Yani kibir, gurur bir engel olmasın. Sen kalk, sen git. Aramızda bir sorun mu var? Bunu çözebilir miyiz de. Neden? Çünkü Tanrı Mesih'te bize gitti. Cennette beklemedi ki. Onlar tövbe etseler, bana gelseler, işte o zaman affedeceğim demiyor. Tanrı kalktı, koştu, beden alıp aramızda ahırda doğdu, pislikte doğdu, aramıza geldi, çarmıha çakıldı, çarmıhta kan içinde canını verdi bize gelmek için. Utanç üstlendi, hissetti. Çarmıhta ölmek çok rezil bir şey. O yüzden Müslümanlar kabul etmiyorlar. Çünkü diyorlar ki Allah'ın peygamber, Allah peygamberine böyle bir şey izin vermezdi, böyle bir rezalete. O zaman kabul edemiyorlar. Ama bizim için çok önemli bir şey. Mesih çarmıhta rezil oldu. Bize sevgisini göstermek için. Kibir sevgiyi etkisiz kılar. Kibirliysen, gururluysan, o senin gerçek sevgi göstermene bir engel olacak. Bugün bunu itiraf et, tövbe et. Tanrı'nın sevgisi aramızda aksın diye. İkincisi o. Korku, kibir. Üçüncüsü, K ile başlamıyor maalesef, keşke değil mi? Korku, kibir ve... Üçüncüsü böyle. Ve ana püf noktası burası, tamam mı? Bugün anlatmak istediğim. Bence sevgiyi yanlış anlıyoruz. Sevginin ne olduğunu yanlış bazen kavruyoruz. Çünkü Hoşea kitabı boyunca, biraz İbranice öğreteceğim şimdi, tamam mı? Hoşea kitabı boyunca süre gelen bir kelime var İbranice'de. O da heşed. Şimdi heşed demek taahhütlü sevgi. Bir antlaşma içeren sevgi. Bazen Türkçe'de sevgi olarak çevriliyor. Bazen Türkçe'de bağlılık olarak bir çeviri var. Tamam mı? Yani birbirimize bağlayan bir antlaşma var. Ve bu da sevgi demek istiyor. Anlatabildim mi? Bu çok önemli bir kelime. O zaman bu mecburiyet mi, sevgi mi? Aslında ikisi aynı anda, bir arada. Mecburiyet ve sevgi. O zaman sevgi seni mecbur kılıyor. Ve örneğin, Hoşea 2'de, bir önceki bölümde, diyor ki, ve Tanrı yine halkıyla bahsediyor. Yani burada bir mecaz var ya, işte ben halkımla evlendim, sonra beni aldattılar. O zaman burada Tanrı diyor ki seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi bu kelime merhamet temelinde seninle evleneceğim diyor. Halkıyla konuşuyor. Size koca olacağım, evleneceğim. Sadakatle seninle evleneceğim. Rabbi tanıyacaksın. Tamam mı? O zaman halkıyla konuşuyor. Diyor ki sizinle bir antlaşma yapacağım. Mesih'in yapacağı antlaşmadan bahsediyor. Ve öyle bir antlaşma ki bu evlilik gibi olacak. Şimdi Rab'in gözünde evlilik bozulmaz. Bozulamaz. Maalesef bizim kültürümüzde boşanmak çok kolay. 5 dakikada olur. Gidiyorsun, şey yazıyorsun, pat diye 5 dakikada oldu. Ama Tanrı'nın gözlerinde evlilik kavramını neden seçmek istiyor bir mecaz olarak? Çünkü daha büyük bir şey yok Tanrı'nın gözlerinde. Bundan bir çıkış yolu yok demek istiyor. Bu sevgiden, bu ilişkiden bir çıkış yolu yok demek istiyor Tanrı. Diyor ki ikisi bir beden olacak. Şimdi bir beden, iki beden tekrar olabilir mi? Olamaz. Şimdi belki boşanmış olabilirsin, belki böyle bir şey yaşamış olabilirsin. Yani aslında bugün evlilik söz konusu değil. Onu öğretmiyorum. Lütfen alınmayın. Ben diyorum ki Tanrı'nın sözünde Tanrı bizim onunla beraberliğimizi dile getirmek istediği zaman bunu kullanıyor. Çünkü daha büyük, daha görkemli, daha yüce bir ilişki yok. Ve bir çıkış yolu yok bunun dışına giden. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Tamam mı? Burası Tanrı'nın halkı, buradan çıkış yok. Fenerliyiz abi. Diego'nun golünü gördünüz mü? Neyse. Abi.
Galatasaray kaçıyor şimdi.
Çıkış var diye gösterin. Tamam. O zaman Tanrı diyor ki bırakmam mümkün değil. O yüzden kadın gittiyse bile sen gideceksin, yeniden alacaksın, seveceksin. Ve Tanrı diyor ki ben kendi halkıma karşı böyleyim. Tamam mı? O zaman Mesih'e geldin, iman ettin, vaftiz oldun. Sonra diyorsun ki ben gideceğim, kafama göre takılacağım, yeniden günaha gireceğim. Tanrı seni bırakmaz. Tanrı senin peşinden gider. Tanrı böyle bir çoban. 100 koyunu var. Bir tane kaçıp gider. 99'u bırakıp onun peşinden giden bir Tanrı'dır. Tanrı'nın gözlerinde sen o kadar değerlisin. Ve senin imanın sana dayanmıyor. Tanrı'nın merhametine ve sadakatine dayanıyor. O zaman taahhütlü sevgi dediğimiz şey budur. Biz geliyoruz ona çünkü önce o bizi sevdi. Ve bu böyle bir sevgi, yani bu heşed dediğimiz şey, taahhütlü sevgi, sonsuza dek sürüyor. Çok meşhur bir mezmur var biliyorsunuz, 136. Şöyle, çok uzun bir mezmur. Ve sürekli şöyle diyor. Şükredin Rab'be çünkü o iyidir. Sevgisi sonsuzdur. O her zaman şey var. Sevgisi sonsuzdur. Da, da, da, da, da, da. Sevgisi sonsuzdur. Yani sürekli sevgisi sonsuzdur. Buradaki kelime heşet. Yani heşet sonsuzdur. Tanrı'nın bize karşı taahhütlü sevgisi sonsuzdur. Sonsuza kadar size kendi adıma ant içiyorum diyor Tanrı. Özdeyişler 16 ve 6 diyor ki sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır. Şimdi buradaki bağlılık bizim heşet kelimemiz. Ve bağışlatır burada İbranice'de kefar, yani Türkçe'de kefaret var. Kefar ne demek İbranice'de? Çıplak olanı örtmek. Örtmek. Kefaret ne demek? Suçlarını örtmek. Tamam mı? O zaman burada diyor ki Tanrı'nın bize karşı olan sonsuz, taahhütlü sevgisi senin utancını ve günahlarını ve vefasızlığını örtecek güçtedir. Tanrı'nın sana karşı sevgisi senin bütün ayıplarını örtebilir. Hamdolsun. O zaman Hoşea bu kadının peşinden gidecek ve onun suçlarını ve utancını örtecektir. Ve biz bir kilise olarak birbirimize böyle olmak istiyoruz. Tamam mı? Asla aramızda böyle bir düşünce olmayacak. Yani bu kardeş daha önce çok iyiydi, sürekli geliyordu işte ne güzel. Ama şimdi günaha girdi, bizden çıktı, orada bir yerde. Tamam mı? O zaman yeni gelirse, buraya gelirse onunla konuşmayacağız. Rabbin sofrasına katılmayacak. Dışarıda kalacak. Yargılayıcı olamıyoruz. Kibir bir kilise, kibirli bir kilise olamıyoruz. Neden? Çünkü hepimiz günahkarız. Burası bir hastane ise ve buraya gelen herkes hasta ise başka birine sen hastasın diye seni yargılıyorum. Nasıl diyeceksin ki? Sen de hastasın kardeşim. Düşünebiliyor musun? Hastanedeyiz. Tamam mı? İşte hastalar giriyor. Ha? Sen de hastasın. Ne işin var burada? Ben de hastayım. O zaman senin kardeşine karşı gösterdiğin sevgi, taahhütlü sevgi, onun günahını örtecektir. Kefaret olacaktır. Peki, böyle bir sevgi bizden mi beklenir? Tanrı'ya mahsus bir sevgi olabilir. Tabii ki mükemmel bir sevgi ama bizden mi bekliyor böyle bir sevgi? O biraz güç değil mi? Hoşea 6:6 çok meşhur bir ayet. Ama burada da geçen kelime heşed. Çünkü ben kurbandan değil bağlılıktan, heşeden, taahhütlü sevgiden hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim. Yani Tanrı diyor ki kurban kesme ama beni sev. Ondan hoşlanırım. Ve yeni antlaşmada bu kutsal ruhun meyvelerinden biri. Bu bağlılık. O zaman kutsal ruhun bizim hayatlarımızda ve bizim topluluğumuzda yetiştirdiği çeşitli meyveler var ya. Galatyalar 5:22 ve bunlardan biri de bağlılık. Birbirimizi birbirimize bağlayan bir sevgi. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Yani burada ne demek istiyor? Tanrı bunları bizden istiyor. Ama biliyor ki kendi kendimize bunları yetiştiremiyoruz. O zaman bunlar kutsal ruhun hayatlarımızdaki verdiği meyveleri. Ve bunlardan biri bağlılık. Heşet. O zaman Tanrı'nın halkı böyle olacak. Kiliseyi niteliklendiren böyle bir sevgi olacak. Birbirimize karşı ister istemez bir mecburiyetimiz var demek. Bir bağımız var demek. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. O ayeti tekrarlıyorum. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Bir çok güzel bir resim var. İlk kiliseden, Elçiler 2'de ve birazdan bitireceğiz. Ve duaya geçeceğiz. Ama bu resimi kafalarımızda canlandıralım. Böyle bir topluluk olabilir miyiz? Bunu bir hedef olarak koyalım mı? Bak, Elçiler 2:42. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. Bugün duyduğumuz gibi. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şey ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Çok güzel bir resim değil mi? Böyle bir sevgi, birbirimize karşı duyduğumuz taahhütlü bir sevgi söz konusu. O zaman bir duaya geçeceğiz şimdi. Üç engelden bahsettim. Tanrı bizden böyle bir sevgi görmek istiyor ama belki geçmişte yaralandığın için, ihanete uğradığın için, belki geçmişte güvendiğin insanlar tarafından kötü şeyler sana yapıldığı için, ki hepimiz böyle şeyler yaşamışızdır. Belki bu üç engellerden biri ya da ikisi senin hayatında mevcut olabilir. Ve bugün kutsal ruh buradadır. Güçlü bir şekilde duanın gücünü gördük bugün tanıklıklarda. Rab iyidir diye ilan edeceğim söylemedik mi? O zaman bugün Rab'in iyiliği bize gelsin, bizi sarsın ve yüreklerimizi değiştirsin. Neydi bu üç engel? Şimdi herkes kendi yüreğine baksın. Birincisi korkuydu. Biliyoruz ki sevgi korkuyu siler. Rab'in sevgisi bugün gelsin, korkunu ezip geçsin, silsin. Belki çok korkuların var. Belki misafirsin bugün ve diyorsun ki ben çok korku yaşıyorum. Sürekli endişe ve anksiyete içindeyim. dua etmek istiyoruz bugün. Çünkü bizim yaşadığımız bir şey var. Rabbin sevgisi korkuyu siler. Ve Rab bize cesaret vermek istiyor. İlişkilerimizde. Belki diyorsun ki aslında yüreğimde açmam gereken bir konu var. Bir kardeşe itiraf etmem, açıklamam bir konu var yüreğimde. Belki bugün onu bir adım olarak, pratik bir adım olarak yapmalısın. Burada güvendiğin bir kardeş seç. Onun yanına git. Ben sana bir şey itiraf edebilir miyim? Belki utanç verici bir şey var yüreğinde. Ama karanlıkta kaldığı sürece güçlüdür. Ama açıkladığın zaman o gücü gidiyor. İtiraf et bugün. Tanrı'nın sözü diyor ki günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Yani papaza itiraf edin demiyor. Birbirinize itiraf edin diyor. Birincisi yok, korku. İkincisi neydi? Kibir, gurur. Yani acaba geçen hafta yumuşak huyluluktan bahsettik. Hristiyanlığı niteliklendiren, Hristiyanlığın özünde olan bir şey. Alçak gönüllülük, yumuşak huyluluk. Neden? Çünkü çarmıhta Tanrı'nın özünü gördük ve onu gördük. Tanrı bize geliyor. İlk adımı o atıyor. Kibirli olmayalım. O kibir nereden geliyor? Ben haklıyım, o haksızdır. Biz daha, çok daha önce bu kelimeleri yasakladık kilisede, biliyorsunuzdur. Yani ben haklıyım, o haksızdır, o hakkımı yedi. Hak kelimesini tamamen ortadan kaldırdık burada. Burada hiç kimse haklı değil. Yani hakkımı istiyorum diyorsan Tanrı seni cehenneme atacaktır. İyi ki Tanrı bize hakkımızı vermiyor. Kibir. Ve üçüncüsü, işte bu taahhütlü sevgi. Belki diyorsun ki böyle bir şey hiç yaşamadım. Sadece Hollywood filmlerde gördüm. Hamdolsun. Biz Tanrı tarafından böyle bir şey yaşayabiliriz bugün. Tanrı sevgisini sana göstermek istiyor. Yüreğine dökmek istiyor. Ve seninle sonsuza dek süren bir antlaşma yapmak istiyor. Mesih'in kanıyla. Diyor ki seni terk etmeyeceğim, yüzüstü bırakmayacağım. Asla ve asla ve asla ve asla. Herkes seni terk etse de, baban, annen seni terk etse de ben unutmayacağım diyor Tanrı. Sonsuza dek. Hamdolsun. Ve birbirimize böyle bir sevgi göstermek için cesaret lazım. Ve iyice düşünmek lazım. Yani sen bağımsızca mı davranıyorsun yoksa gerçekten kendi kilisenin bir üyesi, bir parçası olarak mı görüyorsun? Ya burada söz konusu kontrol değil. Ya her pazar günü gelin demiyorum. Ne diyorum? Burada kardeşlerine karşı bir mecburiyet varsa senin için o ne demek? Sen başkalara bakacak mısın? Sahip çıkacak mısın? Bu ne demek senin için bu haftada? Tamam mı? Sevgi bizi mecbur kılıyor.